Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla sizlerle beraberiz. Ben Numan Nurullah Aras ve kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Abdurrahman Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz
Çok
inşallah.
şükür sizlerisiniz.
Çok teşekkürler, bizler deyiz.
Estağfurullah.
Bir dil dedik, bu
Evet.
serüvene devam ediyoruz. Güzel bir program oldu. İki programımız oldu
Eyvallah.
dille alakalı. Gerçi dille alakalı belki sayısız program çekebiliriz. Çünkü
Çekilir.
sonuçta soyut kavramlara da müsait bir kavram dil. Ama bu programda ben birazcık daha bu işi gönül diline çevirmek istiyorum. Çünkü günümüzde iletişim bilgisi var. Hatta bilim ilmi var. İletişim fakültesi var. Buradan mezun olanlar var ve temel nedeni de insanlar arasındaki iletişimin doğru sağlayabilmek. Birincisi bu iletişim dediğimiz olaya kültür ve irfan gözüyle bakalım. İkincisi de iletişimde dilin önemine değinelim inşallah.
Şimdi efendim Batı çok güzel. İnsani ilişkileri ticarileştirme
Evet.
üzerine çalışmış ve böyle bir şekle bir forma sokmuş.
Evet.
Bu da esasında bir şey yani bir kabiliyet.
Evet.
Mesela nasıl konuşulacağını, nasıl oturup kalkılacağını size ücretle anlatıyorlar.
Evet.
Yani bu işte bu PR'cılık deden yani işte halkla ilişkiler veya iletişim diye.
İşin sektörü kişisel gelişim bu
Evet,
arada. Kişisel gelişimin adı
daha şeyde
altında.
de doğru.
Evet.
Onun böyle yan dalı gibi.
Evet.
De burada şöyle bir şey var. Yani hani Sezar'ın aklına Sezar'a diye bir tarif vardır ya. Öyle bakarsak gerçekten kendini pazarlayamamakla ilgili bir sorunumuz var.
Var.
Yani ve güncelleyememekle.
Evet.
Çünkü bulunduğunuz şartlar neyse hayatınız ona göre değişiyor. Mesela Antalya'da Ağustos ayında siyah ceket, siyah kazakla gezemezsin. Yani siyah tişört de giymek istemezsiniz. Çünkü siyah güneş şeker zaten hava sıcak. Siz daha fazla terlersiniz. Beyaz renk, açık renk giyeceksiniz ki o güneşten kurtulasınız. Bu şekilde biz de bunun içinde bulunduğumuz zaman diliminde insanların talepleri ve buna göre de kendine ait kavramlarının, geleneklerinin, uygulamalarının bunlara bir yansıtılması, anlatılması, paylaşılması gerekiyor. Bu noktalarda eksiklerimiz var.
İşi çok güzel yapsak bile onu anlatamıyoruz belki. Bir anlamda yansıtamıyoruz.
Kesinlikle.
Evet.
Çünkü yani gerçekten bu noktada Batılılar bu işe daha önce başlamışlar, yol almışlar. Biz de onlardan daha hızlı koşarak yol almamız lazım. Sadece mühendislik değil. Hep biz mühendislik olarak bakıyoruz da insani ilişkilerde de oturmada, kalkmada vesaire burada bir dil geliştirmek lazım. Evet bu ailede bir takım gelenekten gelen vesaire bunlar veriliyor ama ne kadar veriliyor? Ve sadece o aileye mahsus gibi kalıyor. Toplumun dışarı çıktığında ya yani yemek adabı. Şimdi öyle bir şey var ki
Var.
yemek adabı deyince işte çatal solda,
Evet.
bıçak sağda vesaire gibi bir usul var.
Ama öyle de eğitimlerde de öyle
Tabii tabii
öğretiliyor.
tabii tabii.
Evet.
Sanki böyle daha muhafazakarsanız, dindarsanız da elle yemek dahil. Ya bunlar o tip takılır ama diğer türlü işte peçete serip üstüne dökülmemesini sağlamak filan. Bunlar aristokrat, böyle batılılaşmış, medenileşmiş, modern insanlarda olur gibi bir şey var. Şimdi çok ilginç bir şey ben Musa Efendi rahmetullahi aleyh abdest alırken abdest suyuyla üstü ıslanmasın diye havlu sererdi. Oturarak abdest alırdı son zamanlarında. Abdest suyu temiz zaten hani evin içinde hani bir toza, toprağa bir şeye muhatap olmuyor kendisi. Niye serer derdim. Sonra araştırdım. Baktım. Fıkıh diyor ki abdest suyu temizdir ama temizleyici değildir.
Abdest suyu temizdir ama temizleyici değil.
Şimdi orada incelik havlu sererdi çünkü kollarını yıkadığında üstüne şey yapardı. Mesela üstü ıslatmamak gibi bir şey gördüm. Ha, fıkıh boyutu öyle de böyledi ama şimdi şöyle baktığınızda abdest alıyorsunuz ve abdest bittiğinde de üstünüz kuru. Bir de abdest alıyorsunuz sanki duş almış gibi her
Evet.
taraf sırasıklam.
Evet.
Görüntü olarak
Hangisi daha hoş?
hangisi daha
Tabii
hoş?
ki o zarafetle üzerine havlu örtülmüş bir şekilde.
Kesinlikle
Evet.
işte bu bir iletişim şekli, insanlarla bir iletişim şekli, illa bir konuşma tarzı değil. Bunun gibi mesela misvak. Şimdi misvak çok teşvik edilen bir şey. Hadis-i şerifler de var. Ondan sonra mesela Efendimizin misvak kullanıp namazda durduğu rivayeti güçlü. Mesela bazı hoca efendileri falan bakarım bazı yerlerde. Cebinde misvak tam namaz önce bir haşır uşur şey yapıyor. Bir de böyle kocaman şey misvak oluyor. Misvak görünür yerde oluyor. Ya buradaki asıl olan dişleri temiz tutmak. Ağız kokusu. Çünkü misvağın öyle bir özelliği de var.
Ağız kokusu engelliyor.
Ve bu misvağı hangi toplumda, nerede, nasıl kullanacaksın? Şimdi alakasız bir toplum içerisinde bunu çıkartıp haşır uşur yaptığınızda ne yapıyor bu, cebinden ağaç dalı gibi bir şey çıkardı. İşte ben de bu sünnettir falan gibi bir yani bir üslup kullandığınızda ya aman aman bunlardan uzak duralıma getiriyor. Siz yani iletişim dili olarak sizi kenara doğru itiyor.
Yo, biz de küçük yana Abdurrahman Bey. Yani bazıları çok zarif kullanırdı misva ve gıpta ederdik. Onları taklit ederdik. Bazıları da çok kaba kullanırdı. Bizi itici gelirdi.
Aynen böyle elinizi şimdi onu söyleyecektim ağzımdan aldı. Elinizi tutup orada şey
çok
yapabilirsiniz.
Zarif, çok güzel.
Evet. Hiç kimseyi rahatsız etmez.
Kesinlikle.
Ama öteki de haş uşur şey ortada. Bu da sünnet diye. Aynı elle yemek sünnet. Onun için her şeyi biz elle yeriz yaklaşımı gibi ya. O günün şartları itibariyle sünnettir ve elle yemek yemek daha lezzetli de gelir. Günümüzde de öyle. Daha modern bir şey söyleyeyim. Kesinlikle. McDonald's'a gidin, Burger King'e gidin. Hamburgeri elle yiyorsunuz.
Evet.
Ama onun yeme şekli, görüntüsü, şunu bunu adamlar ayarlıyorlar.
Evet.
Ama bunu şimdi yeme şekliniz, oradaki usul vesaire gerçekten insanlara karşı sizi uzaklaştırıyor veya yakınlaştırıyor.
Evet, kesinlikle.
Bu arada elle yersiniz, daha lezzetli yersiniz ve karşınızdakini de daha çok lezzet almasını sağlarsınız. Sizi kesinlikle görünce ya ne güzel yemek yiyor, ne kadar lezzetli yemek yiyor der. İletişim de öyle. Yani konuşma da aynı şekilde. Mesela İstanbul beyefendisi tabiri var. Karınca incitmez diye. Şimdi bak ne kadar tatlı bir mübalağa. Bir abartı var, bir mübalağa var ya. Karınca incitmez. Ya mümkün mü karınca incitmemeniz? Yani böyle radar gibi yollara mı bakacaksınız bir tane karınca var? Ama oradaki hassasiyeti gösteriyor. Kesretten kinaya. Şimdi gerçekten oturması, kalkması, edebi, insanlarla konuşması, hitap şekli. Yani ben bugün bakıyorum, ben kendimde bile bazen diyorum ki ya Abdurrahman kabalaşıyorsun, farkında değilsin diyorum. Veya bazı şeyleri bugün televizyonlara bakın. Mesela isimle hitap etme var ve isme bir şey eklemiyorlar bazen.
Doğru. O da bir dil ama yanlış bir dil aslında.
Yanlış bir dil. Bize uymuyor. Bizim dilde çok şey bir böyle beyefendi, beyefendiciğim, hanımefendi veya kıymetli hanımefendi gibi hitaplar var. Yani falan hanımefendi gibi. Mesela burada gerçekten bir akıyor konuşma şekli o zaman. Hiç kulağınızı tırmalayan, gözünüzü tırmalayan bir şey yok. Bence buraları yani adab muaşeret diyoruz buna.
Evet.
Buraları tekrar bir öne çıkarmak lazım.
Bu dil karşıya bir mesaj veriyor aslında. Karşıdaki insanın sözü haricinde davranışları karşıdaki insanın kaba mı nazik mi olduğunu söylüyor.
Söylüyor.
Yani bedeniniz konuşuyor, davranışlarınız konuşuyor. Bir adeta dile giriyorlar.
Tabii
yani.
Bir de şöyle bir şey var. Ben mesela Türkiye için konuşuyorum.
Evet.
Türkiye'deki yerel şiveleri veya lehçeleri veya dilleri, başka dilleri. Yani işte Arapça olur, Kürtçe olur, Zazacı olur, Çerkez, Boşnak vesaire. İşte evde onların terennüm edilmesi, çocukların bunları belli bir şeyde öğrenmesini de önemsiyorum. Çünkü oradan gelen bir kültür de oluyor.
Tabii.
Bir usul erken de oluyor ama bazen bazı yörelerde de o usul erken ters tepebiliyor. Çünkü sizin kültürünüzü bilmiyor. Yani bölgesel kültürünüzü bilmiyor ama bilene çok hoş da gelebiliyor. Mesela çocuklara yapılan ninnilerdeki o güzel hoş sözler, sedalar vesaire filan veya yemek çeşitleri, onların anlatım şekli, bir olayda gösterilen tepkiler.
Evet, jest ve mimikler.
Jest ve mimikler filan. Mesela bunları da çok önemsiyorum. Veya bazı yerlerde mesela yemekte çok ısrar ederler.
Evet, doğuda özellikle çok
doğuda
yaygındır.
Doğuda çok ısrar eder. O ikram kültürü. Mesela çok güzel bir şey ama bazı toplumlarda bu
çok garip karşılanabilir.
Çok karşılanabiliyor. Evet. Veya tam tersi de bir yine bir hikaye var. Adamın biri Erzurumlu'ya misafirliğe gitmiş. Erzurumlu 1-2-3 ısrar etmiş. Düşünmüş ya acaba demiş hani ayıp mı ediyorum bu buraları bilmez bu kadar ısrar ediyorum diyor. O da ısrarı bekliyor. Ya bir tane daha söyle de yemeye başlayayım diyormuş. İçinden. Erzurum'da orada kesmiş. Adam çok az bir yemekle kalkmış. Tüh ya demiş. Yeterince ısrar etmedi diye. Sen de bunlar çok hoş şeyler. Ama mesela bu ısrarın belli bir yerde yeniden düzenlemek, düşünmek lazım. Yoksa bizde çok hoş Anadolu kültürünün çok müthiş hoş özellikleri var. Bunları öne çıkarmak gerekiyor. Mesela misafir geldiğinde evin temizliğinden ayakkabıların çevrilmesine vesaire şeye kadar bir sürü böyle usuller var. Mesela Kosova'dan bir hatıra anlatayım. Rahmetli Seyfettin amca vardı. Seyfettin Çesko. Tertip, düzen, kıyafet, usul, erkan. Onun için her an her saniye yaşaması ve yaşatması mecburiyet hissettiği kavramlar.
Hayatının her anı tertip düzenle.
Tertip düzen. Evine gitmiştik mesela. Biz gittiğimizde herhalde rahmetli o zaman 60-65'ti tahmin ediyorum. Tam hatırlayamıyorum da. Çocukları vardı. 40-35 45 o şeyde. Mesela Prizren'de bize ikram ediyorlar ve oturmuyorlar. Biz ısrar ederiz. Otur diye yok. Seyfettin amca işaret ederse oturuyorlar. Etmezse oturmazlardı. Şimdi mesela orada
bize garip gelir
tabii. Misafirperverlik. Normalde evet ev sahibi ikram eder. Tabakları ikram ettikten sonra kendi de oturur. Ya hatta onun bir yeri vardır. Ama orada yok diyor. Misafir karnı doyacak diyor. Ondan sonra onlar yer. Yalvardık ki Seyfettin amca otursunlar diye. Mesela bunlar eskiden gelen böyle güzel şeyler ama biraz da mesela buna geldiğinde bir abartı da görüyoruz.
Evet.
Ya şimdi orada hani gerçekten insan rahatsız oluyor. Kocaman insanlar oturmuyorlar. Size hizmet ediyor. Sonuçta biraz mesela Arapların burada güzel bir adeti var. Geniş sofra tutarlar. Her şeyi sofraya koyuyorlar.
Evet, ne varsa.
İsteyen istediği kadar alsın diye. O biraz da belki rahatlıktan da kaynaklanıyor. Çünkü diğer türlü böyle güzel tabakta geliyor size. Her şey şeyde filan tabağınıza koyuyor. O tabak bittiğinde onu alıp yeni bir tabak koyuyorlar. Diğer bir çeşit alırken diğer tabağı koyuyorsunuz filan. Böyle daha orada bir şehirli bir yaklaşım var. Ama öteki de daha keyifli.
Evet.
Daha böyle salaş, daha rahat şey yapıyorsun. Mesela şimdi bakıyorum gençlerin bir kısmı salaşlığı seviyor.
Hayatı diye. Kolaylaştırdığı
için. Evet, hayat kolaylaşsın diye vesaire filan. Zaten kıyafetlerimiz de öyle oldu. Özellikle bu blue jean ve kanvas, pamuklu pantolonlar vesaire şeyle kalktığınızda böyle üstünüzü giyinmeniz bir dakika sürüyor. Eskiden o kıyafetleri böyle denk getir, üst üstüne uysun, renkler vesaire uygunsuz renk olmamalı, temiz olmalı, ütü çok önemli. Kolalı gömlek diye bir tabir var ya hani.
Evet.
Hangi şeydeydi o? Üsküdar'a inerken deydi herhalde.
Evet, katibimin kolalı da gömlek.
Evet, katibimin kolalı gömlek. Ben şimdi çocuğum. Kolalı gömlek falan herhalde gömleğine kola mı döküldü o zaman? Kola deyince anlamıyoruz ne olduğunu. Meğersem kola ütüyü tutan bir sıvı. Onun üstüne ütü sürdüğünüzde böyle kalıp gibi oluyor.
Kalıp gibi oluyor.
Gömleğiniz bir endam, bir tarz oluşturuyorsunuz. Yani baktığında evet bunun ev sağlam. Bu bir beyefendi. Gerçekten mesela bunlar hoş bir şey ama mesela moda geldi öyle bir yere gitti ki sizin. Bunlar artık iletişim dilinde de çok önemli hale gelmedi.
Evet.
Ama tabii ne olursa olsun özellikle kelam kısmına daha çok konuştuğumuz kelam kısmı yani ağzımızdan çıkan söz, hitap şekli, oturması, kalkması, ayak ayak üstüne hakeza. Mesela bazı bölgelerde özellikle Balkanlarda mesela çok sıradandır. Herkes ayak ayak üstüne atar. Ama Anadolu'ya geldiğinizde
saygısızlık olarak adedilir.
Yani böyle ancak ağalar, çok yaşlılar filan ayak ayak üstüne atar. Onun dışındakiler atmaz. Biraz böyle bir kibir hava olarak buralarda algılanıyor. Şey mesela ama Balkanlarda veya Rumeli'de veya normal Rumeli kültüründe evet normal bir davranış. Esasında burada tebessüm ve insani ilişkilerdeki söz. Mesela yolda bir adres soracaksınız. Hitap şekliniz o kadar önemli ki. Yani o kişi veya bayan sizi alır. Olay yerine kadar götürür. Veya şurası diye bir el hareketi yapar. Şöyle git der, çeker gider. Çünkü siz ona karşı burası nerede demişsindir. Veya müsaitseniz bir şey sormak istiyorum. Böyle bir adrese gideceğim. Nasıl gidebilirim acaba? Yardımcı olur musunuz? Gibi. Mesela bunlar hep kelimeler. O kelimeleri nerede nasıl kullanacaksınız?
Çok önemli.
Mühim. Çok önemli.
Abdurrahman Bey, bir kelime bir yerde kullanılırken çok olumlu bir hale gelirken başka bir yerde olumsuz bir hale gelebiliyor.
Doğru.
Bu hususta buna çok dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Ve o kelimeyi belki bulunduğunuz yere göre kullanmak gerekiyor. Bu hususta birçok belki komiklikler de olabiliyor. Çünkü
Doğru.
bazı ülkelerde, bazı yörelerde hatta kullandığınız bir kelime bir başka yörede çok çok ters anlamlara gelebiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Siz bu konuda yaşadıklarınız var mı belki? Örnek verebilir misiniz?
Valla örnek çok kelime meselesinde. Ama şöyle bir avantajımız var. Şimdi artık bu bilgilere ulaşmak çok hızlı. Eskiden bunlar çok zordu. Tabii bir hadis-i şerif diye hatırladığım bir söz de var. Kelimün nasi ala kaderi ukulihim. İnsanlara akılları kadar konuşun, söz söyleyin. İnsanları anlayacağı şekilde konuşun. Buradaki hangi kelimeyi seçeceğiniz, uzun cümle mi, kısa cümle mi, mimik kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız, hepsi esasında bunun içinde giriyor. Hatta noktalama işaretleri konuşurken, yani vurgulu konuşur veya düz konuşma şekli dahi karşınızdaki insanın anlamasıyla alakalı bir şey. Bu da işte esasında iletişim dili. Tabi bunu siyasetçiler çok iyi şey
Ve
yapıyorlar.
sağlıklı bir iletişim.
Evet.
Yoksa öteki türlü de bir iletişim kuruyorsunuz
Tabi
ama
tabi.
o tamamen sağlıksız bir iletişim olmuş oluyor.
Siyasetçiler de bunu öğreniyor ama bizim mesela irfan dünyamızda da baktığımızda gerçekten bu noktada bir yere gidildiğinde oradaki insanla özellikle sufiler bir muhataplık sağladıklarında bunlar ne yerler, ne içerler, nasıl konuşurlar, ne yaparlar diye bir tembihatları var. Tabi tekkeden ayrılırken diyor ki, aman diyorlar gittiğiniz yerdeki usulerken örf, adet gayri İslami değilse öğrenin, ona göre davranın diye. Sonuçta din örfle genellikle kavga etmiyor. Çünkü örfün de altyapısında yine bir şey var.
Var.
Bir din ve insani usuller, davranışlar var.
Zaten Türklerde Talas Savaşı'nda malum herkes tarafından Türklerin İslamiyet'i seçmesindeki en büyük etken kendi örf ve adetlerine çok uygun olması. Yani örfe uygun olduğu için
Evet.
tercih ediliyor din.
Osmanlı da zaten mesela bu örfü çok kullanmış.
Örfü hukuk var, bir de
Tabii
şer'i
tabii.
hukuk var. Enteresandır yani.
İçinde birlikte
Evet.
şey. Yani örfü hukukla şer'i hukuk esasında
Birbirini tamamlıyor.
tabii tabii
Uyum
birbirini
gösteriyor.
tamamlıyor. Birbirine uyumlu gidiyor. Onun için toplumdaki karşılığı, hazmedilmesi, çok farklı coğrafyalara
Tabii.
hakim de olsan varlığını devam ettirmek basit bir şey değil.
Değil.
Bunun altında örfle bir mücadele yok. Ha, bazı yerlerde uymayan şeyler olmuş. Onlar zaten devam etmiş. Mesela maalesef belki konumuzla çok alakasız ama benim hep içimde bir yerde mesela kan davaları. Mesela İslam'ın çok şiddetle reddettiği bir konu. Ama gel gelelim hala
Devam
günümüze
ediyor.
kadar dünyanın pek çok coğrafyada, sadece Müslümanlarda değil, Müslümanlarda da var ama hala bu böyle adaleti bireylerin sağlaması üzerine bir yaklaşımla bu hala devam ediyor. İnşallah insanlar, özellikle Müslümanlar bu konuyu bir daha şey yapar. Çünkü Hazreti Peygamber bu konuda çok net bir duruşu
Veda
var.
hutbesinde bizzat ısrarla bunun kaldırıldığını
Ve
artık
kendi akrabalarından başlıyor. Burada çok net bir duruş var. Bu net duruşa rağmen bugün bunun devam etmesi gerçekten başta iletişim olmak üzere her alanda bir facia.
Peki şunu sorabilir miyim? Batı'da dediniz ya, iletişim kuvvetli. Hatta nasıl oturacağımızı, nasıl kalkacağımızı madde madde yazmışlar artık. Aşama aşama uyguluyorsunuz. İşte çatalı sol elle tutmayı bir sağ ele evirmişiz mesela. Yani artık bizde çünkü sağ elle, çünkü sağlak ve solak kültür var. Biz sağlak bir kültürüz. Sağ eli daha çok kullanan bir kültürüz. Dolayısıyla sağ ele çatal almışız. Bu sizce sakıncalı mı, yoksa oradan geldiği gibi, batıdan geldiği gibi sol ele sol ele kardeşim deyip yemek mi lazım? Sorgulamadan o davranışı, o ahlakı, o adabı almak mı gerekiyor?
Sağ elle yenir. Bununla ilgili hadis var. Kimi de yok, o hadis zayıf rivayet falan diye böyle bir tartışma var. Ben o tartışmaya çok girmeyeceğim.
Ama toplum olarak da sağa
Ama
yatkınız biz.
evet, bizde şimdi bu oturmuş.
Tabii.
Yani sağ elle yemek vesaire veya sağdan buyurun gibi bir şey oturmuş. Şimdi bu oturmuşu da o usul erkanın protokol kuralları diyelim. Onun içerisinde koymanın bir şey yok, bir mahsuru yok. Veya uygularken buna göre uygulamanın bir mahsuru yok. Bizde hapşurduğunuzda şimdi elini mi tutacaksın? Havaya mı hapşuracaksın? Cebinden mendil mi çıkaracaksın? Mesela çok güzel bir mendil adetimiz var. Keşke tekrar
Vardı,
geri
evet.
gelse.
Evet.
Yani cepte mendil taşımak.
Hı.
Kendime de söylüyorum bunu. Cepte mendil taşımak.
Hı.
Bu terinizi silmek.
Hı.
Hapşurduğunuzda,
Hı.
nezle olduğunuzda kullanmak vesaire. Ama şimdi tüketim ekonomisi ne yaptı bunu?
Kaldırdı ortadan.
Kaldırdı. Selülozik mendili getirdi.
Çünkü
Şimdi
para kazanması lazım.
tabii ya,
O
şimdi
mendili yıkadıktan sonra
selülozik mendilciler
kullanabiliyordunuz.
bize kızmasınlar ama gerçekten bizi çok şeye harcamaya alıştırdılar.
Hı.
Abdullah hocamızda görmüştüm, çok güzel bir şey.
Hı.
Kumaş mendili var. Kumaş mendilin böyle katlı. Katının bir tanesinin içine de kağıt mendili koymuş.
Hı.
Yani ikisini bir arada.
Evet, güzel.
Gerçekten çok
Evet.
hoşuma gitmişti. Çünkü mesela kağıt mendili cebinizde tek taşırsanız
Hı.
buruşuyor veya cebinizde de kirleniyor.
Hı.
Ama o kumaş mendilin
Hı.
içerisinde
Hı.
gayet düzgün duruyor.
Hı.
Yani böyle bir hoş bir şey de var. Bence esasında toplumumuz hem hanımefendiler hem beyefendilerin tekrar
Bu
bu
mendil adetine dönmesi gerek.
mendil adetine
Evet.
dönmesi lazım. Mendil güzel bir şey yani.
Evet. Dolayısıyla kendi kültürümüzü de katmamız gerekiyor.
Tabii
Zenginleştirmek
ki.
açısından kendi kültürümüzü katmamız gerekiyor. Bu arada aslında ikinci bir gündem daha vardı Abdurrahman Bey. Biraz vaktimiz de kalmadı ama en azından değinmesek de olmaz mutlaka. Çünkü hayatımızın bir gerçeği artık. Başımıza geldiğinde çok etkileniyoruz. Bütün gündemimiz o oluyor ama geçtikten sonra maalesef ne tedbir almamız kalıyor ne de geçtikten sonra hatırlamıyoruz. Deprem gerçeği. Geçtiğimiz günlerde bir deprem hadisesi oldu yine
Ya.
Düzce'de. Unuttuğumuz için tekrar gündeme almak istiyorum. Şimdi deprem olduğunda birçoğumuz belki gece vakti hissetti onu. Çok kuvvetli bir depremdi. Ve o anda bir kendimize gelir, acaba deprem oldu, deprem olduğunu ne yaparız diye düşünüyoruz. Birazcık böyle hatta şey yapıyoruz, dindarlaşıyoruz mu desek bilmiyorum. Hani Allahu Ekber işte kelime-i şehadetleri falan. Allah'ım sen koru diyoruz. Elimizde olmadan refleks olarak. Güzel bir refleks aslında. Sonra bu deprem gerçeğini unutuyoruz. Hem deprem gerçeğini unutuyoruz hem de bizi koru dediğimiz o gerçeği bir anlamda belki unutuyoruz. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı?
Şimdi ben burada bir yaşanmışlıkla
Hmm.
başlayayım. 99 depremi.
Evet.
Bir yaz günü.
Evet.
Dışarıdayım ben.
Hı.
Misafirim vardı. Onu aldım, gezdirdim. Kalacağı yere bıraktım.
Hı.
Hiç unutmuyorum. Hatta araba da benim arabam değildi. Bizim Ömer abi var. Onun jipi vardı. Onu almıştım. Bırakacaktım. Artık şey yapamadım. Bayağı bir geç vakitti. Neyse geldik eve. Tam böyle bir koridora doğru yöneldim, başladı. Deprem başladı. Başlayışından bitişine kadar saniye saniye hissettim içimde. Şimdi o tam böyle şiddetin arttığı bir saniyeler vardı.
Hı.
Şiddetin arttığı saniyelerde dedim ki Abdurrahman buradan çıkış yok.
Hı.
Maçın sonuna geldin.
Hı.
En azından diyorum şimdi yukarısı çökecek. Çökerken bari yatsıyı da kılmamışım.
Hı.
Dedim ki şurada durayım yatsıya da. Hani namaz kılarken
Hı.
gitti. Rahmetli
Hı.
olsun. Yani kendimi
Hı.
o şekilde affettireyim diye. Kafamda onlar geçiyor ama başka bir sürü şeyler geçiyor.
Hı.
Ama bu arada evdeki eşyaların sesleri vesaire. Bu arada hanım kalktı.
Hı.
Daha çocuk yok o zaman. Ne oluyor diyor. Deprem oluyor diyor ama tabii o benim kadar hissetmedi.
Hı.
Merdivenden mi ineyim diyorum, camdan mı atlayayım?
Hı.
Ama bu saniyeler içerisinde onların hesaplanması.
O milli refleks hocam.
Tabii tabii
Camdan
tabii o
atlamak
böyle
direkt olarak evet mi?
hayır, atlarsam da kurtarır mıyım yoksa arada bir boşluk var, oraya mı düşerim falan,
Evet.
onları ben atlarsam hanım ne olacak diyorum falan. Onu da
Çoğu
düşünüyorum bu
düşünmez o
arada.
anda
Ben
be.
düşünüyorum abi.
Vefalısınız
Teşekkür
maşallah.
ederim.
Eyvallah.
O arada bitti. Şöyle bir evi gezdim. Vazolar bir yerler devrilmiş, bir şeyler şey olmuş filan. Ama namaza kilitlenmişim.
Hı.
Namaza durdum. Rüküye gittiğimde baktım dizlerim böyle gözle görülür bir şekilde titriyor.
Hı.
Hani dizleri titriyor,
Evet.
dizlerin bağı çözüldü var
Hı
ya.
hı.
Aynen orada yaşadım. 4 rekatı zor kıldım.
Hı.
Kalkamıyorum. Hareket edemiyorum yani, o nasıl tesir ettiyse. Bu arada namaz uzmanı da hanıma dedim ki çabuk üstüne git, çıkıyoruz dedim.
Hı.
4 rekat namazı nasıl kıldım? Nasıl kendimi dışarı attım? Hiç unutmuyorum. Bir de hep böyle havaya bakıyorum. Acaba bir şey, bir kiremit,
Tabii,
meremit
tabii.
kafama gelecek mi falan diye. Şimdi tabii bir çıktık, tabii herkes, bütün halk çıkmış
Evet.
sokakta falan. Öyle sonra, 1,5-2 gün sonra esas olayı anladık biz.
Olayın büyüklüğünü.
Tabii yani o olayın. Televizyon arabaları Gölcük'e, İzmit'e, Sakarya'ya gittiler de o zaman anladık. O zaman işte yardımlar götürmüştük falan. Şimdi tabii burada bizim coğrafyanın bir gerçeği bu.
Evet.
Bunu net görmemiz lazım. Ve bu gerçeğe göre hayatı tanzim etmek, düzenlemek. Oturduğunuz evden binasına kadar, satın aldığınız eve kadar ve deprem oldu, binanız yıkıldı, ondan sonrasına kadar. Ondan sonrasına öbür tarafa nasıl gideceksiniz?
Ya.
Yani şimdi bir de bu taraf var, tamam, dünyaya ait bir takım tedbirler. Ama diğer tarafta da şey, öbür tarafa gittik, o ansızın yakalandık, gittik. Nasıl yakalandık, nerede yakalandık?
Evet.
Gerçekten burada çok önemli bir durum. Ve biz neredeyken deprem oldu? Yani çok uygunsuz bir yerdesiniz. Deprem oldu, rahmetli oldunuz veya yaralandınız. O da ayrı bir şey. Ya şuradayken yaralanmış falan.
Evet.
Tamam, herkesten sakladın da. Bak işte ifşa oldu.
Ortaya çıktı.
Ortaya ifşa çıktı, ifşa evet. oldu. Alınacak çok ders var. Evet. Yani tabii afetler diyelim, sadece deprem diyemeyelim. Su baskını olur.
Sel, tabii ki. Evet.
Efendim söyleyeyim, yangın olur vesaire. Tabii deprem çok insanı korkutuyor, sarsıyor. Ama deprem geçince de yine dünyevi plandan başlayayım. Şimdi işte jeologlar ve bakanlıklar açıklıyor, işte şu bölge depreme daha yatkın deprem açısından. Riskli bölge. Nasıl oluyorsa o bölgede bir süre sonra inşaatlar yapılıyor. İnsanlar gidip oraya yerleşiyor. Bir dahaki depremde oralar patlıyor, çatlıyor. Vay yıkıldık, öldük, bittik vesaire
dersimizi
diye.
Dersimizi aldık diye diye.
Hayır, orada oturanlar da yani bile bile lades yapmışlar da ah vah vah diyor. Gerçekten insanoğlu bir ilginç. Bireysel olarak kendimizden başlayarak toplumun her kesimi, devleti yönetenler, yerel yönetim vesaire hepsi, enteresan bir cesaretimiz var. Yani olay anında korkuyoruz. Hemen diyoruz bunu halledeceğiz diyoruz. Bir süre sonra Allah'a tevekkülümüz çok güçlü diyeceğim ama bence bu gaflet.
Evet.
Tevekkülle alakası
yok. Yani olay anında zaten tövbe diyoruz. Bir daha son, bir daha son ama sonra tekrar gündeme geliyor.
Bir de işin diğer tarafı, ilahi tarafa geldiğimizde de deprem anı, sallanan uçak, bir de sallanan gemi derler. Buralarda şey kalmaz.
Ateist kalmaz derler.
Ateist kalmaz derler. Tabii uçakla da çok başıma geldi. Çok uçtuğum için bir dönem. Böyle uçaklarda tekbir getirenler, ya Rabbi vallahi billahi istediğin gibi olacağım diyenler filan, bunları çok duydum. Tabii Yaradan yarattığını çok iyi bildiği için Yunus suresi 22-23 ve Ankebut 65'te denizde sallanan gemideki insanların halini anlatıyor. Tevbe ederler, tam istediğin gibi olacağız ya Rabbi derler. Çıkınca da nerede kalmıştık deyip onu unuturlar. Tekrar la ilahe illallah'a devam ederler. Yani la ilahe illallah derken ister süfli hayat olsun,
eski hayatlar,
ister Allah'ı unutmak olsun veya başka Allah dışında başka tanrılar, ilahlar edinmek olsun. İnsanoğlu bu noktada karnesi çok kötü. Bizde de öyle. Bugün bakıyorsun deprem oluyor. Namaz, niyaz, camiler dolmaya başlıyor. O depremin tesiri geçtiğinde tekrar insanlar eski hayatlarına doğru dönüyorlar. Burada bir kadercilik meselesi çok Türkiye'de tartışılır. İşte en son maden bir patlama olmuştu. Orada da mesela işte kadermiş vesaire diye. Şimdi bir kısmı diyor ki işte kader ihmalin perdeleyicisi olmamalı diyor. Bir kısmı diyor ki evet istediğin kadar tedbir al, yine bu kader tahakkuk eder diyor. Baktığınız noktada itibariyle ikisi de doğru.
Evet.
Yani kimi gerçekten demin anlattığım gibi deprem riskli bölgede bina yapıp adam bina yapıyor, öteki de satın alıyor.
Evet.
Bir şey olsa da kader diyor. Arkadaş tamam, her şey kader.
Evet.
Ama burada ihmalin var senin. Kimse birbirine topu atmasın. Tedbir tevekküle mani değildir diye bir lafımız var. Tedbir tevekküle mani değildir. Ya biz oturduğumuz evimizde, muhitimizde, binamızda vesairede sağlıklı şartlarda olmalı. Esasında bu İslami de bir kavram. Yani mesela geniş ev, rahat oturacak bir ev diye bir tarif vardır. Bu eviniz zekata girmiyor. İlla böyle zekat meselesine böyle garibanlık falan anlatılır da değil. Yani rahatça oturacağınız güzel bir ev, kendi malınız, zekatta saymıyorsunuz onu nisap olarak. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak zaten insanın insan olarak yaşamasını istiyor. Güzel, medeni, düzgün bir şartlarda senin yaşamanı istiyor. Bunun için de zaten gerekli kodları vermiş sana, anlarsan. Şimdi gerçekten deprem bu coğrafyanın bir gerçeği. Buna uygun yaşamamız lazım. Binamızı da yapacağız. Tedbirimizi de alacağız. Ama tedbir aldın, iyi binada oturdun, sağlam binada oturdun ve sonra yine deprem oldu, yıkıldı.
Evet.
Veya bir yerleri çöktü. O zaman kaderdir. Eyvallah diyeceğiz. Ona yapacak bir şey
eyvallah diyeceğiz.
Ama iç depremimize ne yapacağız? Belki işte dinleyicilerimiz ve seyircilerimize onu soralım.
Soralım ve program aslında bu daha başlı başına bir konu. İç
başlı
deprem.
Başlı başına bir konu. Yani biz iç depremimizde ve o depremin yıkıntısı altında kaldığımızda ne olacak?
Ne olacak?
Bunu esasında önce kendimden başlıyorum. Sonra sana
eyvallah.
Soruyorum. Sonra herkese bunu soruyorum. Yani bu iç deprem meselesine odaklanmamız lazım. Çünkü gerçekten her geçen gün sürekli artış trendi gösteren bir titreşimler
çok ciddi.
İçerisindeyiz. Ve oralarda da büyük yıkıntılar var. Diyoruz Rabbim o yıkıntılardan uzak eylesin bizi.
Amin, amin. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun efendim.
Gerçekten hem dil hem de depreme değinmiş olduk. Aslında depremin olması da bir anlamda yeryüzündeki o yeryüzünün kendi diline bizim hakim olamamamız, o dili kullanamamamızdan kaynaklanıyor bir nebze. Cenab-ı Allah bu tür afetlerden hepimizi muhafaza eylesin diyoruz.
Amin.
Teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, muhterem Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.